Ayrım 3.
Sayfa 52. Bölüm 3. Kurt güvende olursa cici kız da güvende olur. Nasrettin Hoca davul çalarak mal satmaya başlar. Bir eve gelir, avluya girer, davulu çalar ama kimse yoktur. Birinci kata çıkar, davul çalar, gene kimse yok. Bakar hamamdan ses geliyor. O da ne? Evin hanımı banyoda çırılçıplak yıkanıyor. Nasrettin Hoca hemen davuluyla birlikte dolaba saklanır. Biraz sonra hanımefendi çıplak vaziyette oturma odasına gelir. Bu arada şehrin kadısı da gelir odaya. O da çırılçıplak. Sonrası malum tabii. Nasrettin Hoca dolapta elinde davulla öylece kala kalır. Hanım kadıya, sizinle böyle her hafta gizli gizli buluşuyoruz. Ben bundan çok sıkıldım. Buna bir renk verelim, bir fantazi katalım der. Kadı ne yapmaları gerektiğini sorar. Ben beyaz kale olayım, sen karşıya geç, Kızılbey ol. Allah Allah diyerek bana hücuma geç der. Kızılbey karşıya geçer, Allah Allah diyerek tam saldıracakken Nasrettin Hoca davulunu çalmaya başlar. Kadın ve kadı, eyvah evi cinler bastı diyerek öyle cız çıbıldak evden kaçarlar. Elbiseler de orada kalır. Hoca dışarı çıkar, elbiseleri de alıp gider. Aradan bir hafta geçer. Kadının elbiselerini hoca giyer. Eşeğiyle yine mal satarken kadı karşıdan Nasrettin Hoca'yı görür. Bakar ki kendi elbiselerini giymiş. Nasrettin Hoca'ya, hoca bu elbiseler kimin? Sen bu elbiseleri nereden aldın diye sorar. Hoca da, bu elbiseleri ben savaştan aldım. Bu benim savaş ganimetleridir yanıtını verir. Kadı, hangi savaşmış diye sorar. Hoca da, vallahi bir zaman Kızılbey Beyaz Kale'ye hücuma geçmişti. İşte o savaştaki mehteran davulunu ben çalıyordum diye yanıtlar. Zaman zaman ülkemize gelen turist kadınlara tecavüz edildiğini duyuyor, okuyoruz. Oysa bu toprakların binlerce yıllık tarihinde İpek Yolu kültürü olduğu için yabancılar dokunulmazdır. Gelenlere, gidenlere, hacılara, turistlere, tüccarlara söyleyecek bir şey yok. Ama modern çağda hepimiz televizyonlarla ya da modern batının eğitiminden geçiyoruz. Biz yazarlığımız sebebiyle batılı kitapları başka türlü okuyoruz. Dostoyevski'sini, Tolstoy'unu ya da masallarını. Bu masallardan biri de Kırmızı Başlıklı Kız. Bu bir eğitimdir. Çocukların dünyasında ona masalla bir şey anlatılır. Batı çocuklarına nasıl bir masal anlatıyor ve o masalda bizim rolümüz ne? Kırmızı Başlıklı Kız, babaannesine yemek taşıyan kırmızı şapkalı bir kızdır. Ev ormandadır. Orada bilinmedik şeyler vardır. Canavarlar vardır. Bunlardan biri de kurttur. Ve kurt da açtır. Bu kız o korkunç karanlık ormandan geçerken ürperir. Ama sonunda eve gider. Bir bakar babaanneyi kurt yemiş. Yani kurt saldırıyı yapmış, tecavüzü gerçekleştirmiş. Sonra avcılar gelir ve küçük çocuğu kurtarır. Küçük çocuğa, buraya turist olarak gelene, dış ülkelerden gelip maceralara atılan kendi çocuklarına Batı şunu diyor. Evet, tehlikeli yerlerden, tekin olmayan yerlerden geçeceksiniz. Ama korkmayın, avcılar sonunda sizi gelip kurtaracak. Gerçekten de hukukçuları, avukatları, helikopterleri, hastaneleri gelip o çocuğu kurtaracaktır. Masal tehlikeli ve maceralı geçer ama sonunda tembihini yapar. O Avrupa kültürü kendi çocuğuna güven verir. Hiç korkmayın, siz ormandan geçin, o kurt sizin babaannenizi yemiş olsa bile sonunda avcılar gelip sizi kurtaracaktır. Batı'nın eğitim sistemi budur ama burada söylenmeyen, tartışılmayan bir yer vardır. Bu kurt kimdir? Bu kurt açtır, yoksuldur, kimsesizdir. Yiyecek bulamaz. Dağın başındadır. Yabanidir. Bu kurdun ne olduğu, ne yaptığı, niçin bir insana saldırdığını bizim edebiyatçımız, masalımız bize anlatmaz. O masal kitabı bunu hiç anlatmaz. Oysa biz o kurdu tanımalıyız. O işsiz çocukları, o sahipsiz insanları, o ormanda tekinsiz yaşayan, çaresiz yaşayan, umudu olmayan o insanların edebiyatını biz yapmalıyız. Bizim rolümüz kurdu düşünmek, onun ormanda karnını doyurmak olmalı. Onun önünü açmak, ona saldırmayacak, ona başkalarını rahatsız etmeyecek bir hayat vermek. Ama dikkat edin, hiçbir masal kitabı kalkıp kurdu düşünmez. Biz de düşünmeyiz. Bir tek kızın güvenliği için çalışırız. Evet, bu doğru bir şeydir. Avrupa'nın güvenliğini taşıyacağız. Bu bizim hem hukuki hem insani görevimizdir. Ama kurtlarımız aç, yoksul ve çaresiz. Sosyalleşmeden uzak, töre cinayetleri içinde. Şehirlerimiz, kasabalarımız çaresizlik üretiyor ve bütün bunların sıkıştığı bir insanlık kültü var. Bu yüzden bu masalları iyi okuyalım ve aldanmayalım. Biz önce kendi kurdumuzun, kendi ormanımızın, kendi karanlıklarımızın dehlizine girelim. Siyasi partilerimiz, belediyelerimiz, burs verenlerimiz, dergilerimiz kurdu düşünmeli. Eğer sen kurdu o kadar aç bırakırsan, o kurt oradan geçen herkese saldıracaktır. Biz hikayede kapatılan, üstü örtülen, o zaten canavar denilen kurdun güvenliği için çalışacağız. Kurt güvenli olursa, kız da güvenli olur. Ama hikaye bize bunu anlatmıyor. Kurt zaten canavar, seni kapacak diyor. Hayır, niye canavar olsun ki? Tabiatta hiçbir hayvan canavar değildir. Yemeğini yedikten, kendini emniyette hissettikten sonra kimseye saldırmaz. Köroğlu ormanlarındaki domuzların, kurtların, çakalların hayatlarını izleyin. Küba yakınlarında Haiti adası var. Bu adada iki devlet var. Dominik Cumhuriyeti ve Haiti Devleti. Haiti olan bölge bütün ormanlarını yakmış, yıkmış, çöl gibi. Halkı yoksulluktan ölüyor. Dünyanın en çok bebek ve kadın ölümü orada. Dominik tarafı zengin, kültürlü, ormanlarını yakmamış. Üstelik tarihinde de çok büyük diktatörler yetiştirmiş ama şimdi Amerikan beyzbolunun en ünlü futbolcuları dahi Dominik'ten geliyor. Çünkü orada tenis kortları, beyzbol sahaları ormanların içinde. Aynı adada, aynı iklim, aynı balık, aynı flora ve benzer tarih yaşadığı halde niçin bir tarafı çok gelişkin, bir tarafı sefalet ve yokluk içinde? Şimdi Dominikliler burada duruyor. Haitililer onlara odacı, kapıcı diye geliyor. Aynı halk. Bunun tek bir sebebi var. Düzgün, dürüst, temiz yönetim. Bir taraftaki insanlar çalışkan. İdare de, belediye de çalmadan, çırpmadan, daha az hırsızlık yaparak, daha az torpil yaparak, çevrenin kıymetini bilerek, insana değer vererek yapıyor. Öbür tarafta Haitililer vur patlasın, çal oynasın. Yoksulluk ve facia içinde. Bugün Türkiye'de kendi kasabasından çıkan üniversiteli kızlara büyük şehirlerde yanlış ilişkilere girmemeleri için burs veren belediyelerimiz var. Bir de yolunu, izini yapamayan yüzlerce kasabamız. Oralardaki berduş, hırsız, çakal büyük şehirlere pislik yükünü boşaltır. Bu kasabalar büyük şehirlere çakal gönderir, öbürleri ise öğrenmeye adam gönderir ya da ekin gönderir, ürün gönderir. Bu tamamen iyi yönetimle ilgili. Batı'yı okudukça, Batı'nın bu eserlerini okudukça o ormanın boş bıraktığımızı, tekinsiz yerlerine hepimizin gazete, dergi göndermemiz, edebiyatla girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben kurdun canavar olduğuna inanmıyorum. Biz sadece uzaktan kızın güvenliğiyle meşgulüz. Cici kızlar, oynayan kızlar, dışarıdan gelmiş bikini giymiş kızlar. Bunlar çok cici. Bunlar her şeyiyle cici. Ama onlara biraz çapkınca bakan, uzaktan bakanların hepsi kötü. Bu kırmızı başlıklı kız hileyle dolu. Bölüm 4. Büyük insanlık krizinden geçiyoruz. Hepimiz büyük bir insanlık krizinden geçiyoruz. Bu kriz siyasi değil. Bu bizim şahsımızla yaşadığımız, eğitim sistemimizle, modern batı ile yaşadığımız bir ruh hastalığı. Güç hesaplarına döndü her şey. Avrupalılar her şeyi bastırıyor ve dayatıyor. Sonunda geldiğimiz yer neresi? Çok güzel şehirlerimiz var, çok güzel kültürümüz var ama bir arada yaşayamıyoruz. Küstah, kibirli, soğuk, mesafeli oluyoruz yavaş yavaş. Biz Avrupa'ya gittiğimizde Avrupalılar kara kafalılar diyordu, dışlıyorlardı. Şimdi biz kaşa, kalkana gelenlere de beyaz kafalılar mı diyelim? Niçin bu kadar mesafeliler? Hepimizin ciddi bir sorunu var. Bir arada oturma sorunu. Nükleer bombadan daha önemli. Bu, bütün inançlardan, bütün bilimsel bilgiden daha önemli bir sorun. Yüzlerce üniversite açıyorsun. On binlerce bilim adamı yetiştiriyorsun ama bir arada oturamıyorsun. Maruni, Müslümanı öldürmek için İsrail'le işbirliği içinde. Sırp, Müslümanı öldürmek için Bosna'da. Sosyal geleneklerimiz medeniyetin ta kendisidir. Hani batılılar bize sürekli doğudan gelenler batı kültürüne entegre olamadı diyorlar. Niçin entegre olamıyormuşuz? Çok sesli müzik dinlemiyormuşuz. Tiyatroya gitmiyormuşuz. Kitap okumuyormuşuz. Bunlar külliyen yalan. Oranın en büyük sinemalarını ve tiyatrolarını yapan artık bizim çocuklar. Biz her yere entegre oluyoruz. Fakat bizim de sosyal kurallarımız var. Bizimle oturmaya gelen insanlar da bunları bilsin. Bir merhaba, selamun aleyküm, hayırlı olsun sizi bizimle binlerce yıl aile yapar. Ben de Trabzon'dan bu büyük şehre sizlerin yanına geldim. Size merhaba dedim. Bir gün cenazenize katıldım. Artık sizin ailenizden oldum. Bizim dünyamız bu gibi törenlerle ilahi bir tutkal gibi hepimizi birbirimize bağlar. Toplumları yaşatan bu küçük törenlerdir. Aileleşiriz. Bütün dünyayı da bir araya getiren bu küçük törenlerdir. Haç yollarında, turizm yollarında, macera yollarında, kervan yollarında insanlar birbirini görür, merhaba der. Ama bugün batılılara baktığımız zaman batılılar kendileri gelmiyor. Markalarını gönderiyor. Karum Alışveriş Merkezi'ne girdiğim zaman batılıyı değil, markasını görüyorum. Soğuk, kibirli ve küstahlar. Ruh hastası bir eğitim almışlar, para kazanmışlar. Hep rakamlarla konuşmuşlar ama duygu, kültür yok. Kültür deyince Beethoven'ın müziği ya da Dostoyevski'nin bir romanı akıllarına geliyor. Onları da çok derinliğine ve kalpten okuduklarına asla inanmıyorum. Gelip kibirli oturuyor. Oysa diyoruz ki hepimiz karışalım. Bakın bunlar bizim küçük geleneklerimizdir ve daha nicesi vardır. Bunları küçümsemeyelim. Bu toplum bunlarla binlerce yıldır aileleşiyor. Aileleştik ve kardeşleştik. Bizi sırtımızdan vuranlar, bize ihanet edenler dahi bir zaman, bir kuşak sonra gelip bizim cenazemizde yüzü tutmuyorsa bile başsağlığı dileyecek. Biz onun cenazemize geldiğini görüyoruz. Ben ona doğru gidiyorum ve elini sıkıyorum. Bu toprak binlerce trajedisini böyle halletti. Bu taziyeyi biz beraber ve yan yana getirsek binlerce ihanetin altından kalkarız. Binlerce dedikodunun, komşu kavgasının, töre cinayetinin altından kalkarız ve şehirde yabanileşmenin önüne geçeriz. Batılılar şehir kurmuşlar. Şehir kurduklarını söylüyorlar ama medeni değiller. Medeni olabilmek için böyle küçük sosyal törenleriniz olacak. Başkalarını dışlayan, başkalarını öteleştiren, onlara yukarıdan bakan bir kültürleri var. Bu da ruh hastalığıdır. Okulda aldıkları eğitim, sosyal hayatta öğrendikleri de başka bir ruh hastalığıdır. Bir zamanlar sosyalistler bunlara burjuva, küçük burjuva gibi sıfatlar veriyordu. Bugün başka sıfatlar da verelim, fark etmez. Ama nihayetinde başkasını sevmeyen, başkasıyla yan yana gelmeyen, yani dünyanın acılarına, dünyanın üzüntü ve sevinçlerine önce küçük dairesinden başlayarak ortak olmayan insanlar bu dünyada bir akıl hastalığını moda ediyorlar. Şimdi sen küçük mahallende, küçük evinde, küçük iş yerinde arkadaşına başsağlığı dilememişsin bir kere. Dememişsen, böyle bir kültürden geliyorsan Hizbullah'a, Afganistan'a, Irak'a bakışın nasıl olacak? Oraya canından, yüreğinden bir başsağlığı dileyemezsin. Bu toprağın üzerinde kötü bir şey olduğunda Kürt, Türk, Laz hep birlikte ağlıyoruz. Bölüşüyoruz, bölüşmeye çalışıyoruz. Bizim bu sosyal geleneklerimiz medeniyetin ta kendisidir. Medeniyet teknik üstünlük değildir. Medeniyet borsa, IMF, Dünya Bankası, bilmem nereleri keşfetmek, bunları bulmak, bunları yönetmek değildir. Medeniyet beraber oturmaktır. Beraber oturmak bir estetiktir, sanattır, inceliktir, zerafettir, insan güzelliğidir. Bir arada oturan insanlar duygular büyütür. Binlerce bilmediğin duygu, binlerce jest, küçücük gülümsemeler, küçücük ikramlar, nasılsınlar, küçücük hatır sormalar sosyal zarafetimizi gösterir. Biz böyle büyük bir kültürden geliyoruz işte. Ama şimdi Rumeli topraklarına bakıyorsun, Sırp geliyor, Boşnağı öldürüyor. Orta Doğu topraklarına bakıyorsun, öbürü geliyor, onu öldürüyor. Bir arada oturmak istemiyor. Çeçen'de, Irak'ta, Afganistan'da bizi beğenmiyor. O kadar teknik üstünlükleri var ki bizi aşağılık, sıradan, Orta Afrika yerlileri gibi memeleri ortada, yabani hayvanlar gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir küçücük gülümseme, bir ışık. Biz dünyada başkalarıyla en çok tanışan bir kültürün çocuklarıyız. Çünkü kervan yollarımız var. Orta Doğu'yla, İran'la, Çin'le, Slavlarla, Balkan'la, Kafkasya coğrafyalarının her biriyle komşu olduk, türküler söyledik, halaylar çektik. Bunlar çok güzel şeylerdir. İşte medeniyet dediğimiz budur. Tanışmadır, görüşmedir, konuşmadır. İnsanlığın yüzüne mutlulukla bakacaksın. Kur'an-ı Kerim okurken diğer kitaplardan çok farklı bir his edinirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin içinde esirgedim ve bağışladım sözcükleri ısrarla kullanılır. Kendi aramızda fark etmeden yaptığımız bu küçük cümleler, yüz ifadesi, gülümseme, bağışlamak demektir. Ben sana gülümsüyorsam, seninle bir kötülüğüm yok, sana garezim yok, senin hakkında kötü düşünmüyorum anlamı taşır. Sosyal dünya, şehir böyle kurulur. Kaldırımlar, sinemalar, tiyatrolar, aileler, üniversiteler de böyle kurulur. Hafifçe gülümsersin ve karşındaki insana ışığını geçirirsin. Nedir bu ışık? Bu ışık dünyadaki böceğe, yeşil yapraklara, her yere sirayet etmiş Allah'ın ışığıdır. Biz bunun sıfatlarız. İyi günler, merhaba, nasılsınız, bir derdiniz var mı gibi. Ama şimdi karşı karşıya olduğumuz başka bir dünya var. Onun takım elbisesine bakıyoruz, yüzündeki ışığa değil. Çantasına, borsadaki parasına, kredi kartlarına bakıyoruz. O ışığı oradan alamıyoruz. Batman'dan gelmiş, boyacı çocuktan alıyorsun o ışığı. Ama 100 üniversite bitirmiş o insandan bu ışığı alamıyorsun. Burada bir terslik olduğu açık. Sosyal şehir nedir? Medeniyet nedir? Ben, medeniyetin kardeşleşme ve şehri kuran bu sosyal törenler olduğunu düşünüyorum. Konya, Bursa, İzmir, Antalya, İstanbul, Halep, Kafkasya ve Rumeli'ye gittiğinizde görün. Allah'ıma bin şükür, hepiniz bunlarla karşılaşacaksınız. Merhabalar, hoş geldiniz, afiyet olsun. Küçük ikramlar, binlerce küçük jest ve küçük iltifatlarla onore edileceksiniz. Çünkü bu kültür bunlarla ayakta kaldı. Bu kültürün tarifini yaparken ısrarla Mimar Sinan'ın Selimiye'sini gösteririz. Ya da Bruni'yi, İbn Sina'yı gösteririz. Doğrudur ama asıl bugün insanlığın ihtiyacı olan şehirdir. Şehirde yürümektir, bir araya gelmektir, bir kahveye oturmaktır, dertleşmektir. Kim ne yapıyor, ne derdi var, hangi üzüntü içinde, bütün bunları bilmektir. Şu anda insanlığın derdi budur ama insanlık bunu konuşmuyor. Nükleer bombaları konuşuyor ve biz bu nükleer bombalarda kim büyükse onun tarafına geçmeye çalışıyoruz. İşte Tayyip Erdoğan, namaz da kılıyor. Böyle bir eğitim almış insan bile sermaye, ihale, para adına, Türkiye'yi kurtarmak adına bunun yanında tavır alıyor. Biz ne belalardan geldik? Haçlılardan, Moğollardan, Kurtuluş Savaşımızda kimler geldi, kimler geçti? Risk hesaplarıyla mı? Menfaatlerle mi? Çıkarla mı? Bu kelimelerle mi? Topların sayılarıyla mı? Biz bu ülkede kardeşliğimizi kurduk. Bize kimse böyle risk hesapları yapmasın. Borsa literatürüyle konuşulmasın. Kendi kısmında yapsın tamam. Öyle bir dünyası vardır ama insanların karşısına gelince böyle büyük tüccarlar gibi bize hesaplar yapmasınlar. Biraz ışık olsun yüzlerinde, bir kardeşlik olsun, anlayabiliriz. Tamam, bizimkilerin durumu Amerika'nın, İsrail'in karşısında zordur. Bunu anlarız, bu halk biliyor ama insanların yüzünde bir ışık olur, bakarsın insanın yüzüne, onun derdini anlarsın. Her şey konuşarak ortaya çıkmaz, yüzümüz bir fotoğraf gibidir. Bir bakarsın, bir şey, bin şey dersin. Bölüm 5. Atatürk'ü anarken unutmamamız gerekenler. Türkiye çok zor durumlara düştü. Darbeler, yoksulluklar. Gün geliyor, elimizde ayağımızda hiçbir şey olmuyor. O zaman bir tek Atatürk'ün ismi ve resmi gözümüzün önüne geliyor. Sadece onun varlığıyla yol alıyoruz. Çok seviyordu bizi, bu toprağı. Ne mutlu bize, Atatürk'ümüz var. En zor günlerde ismi, resmi bize onur veriyor, güçlendiriyor. Kızı Ülkü bir belgesele konuşurken, Mustafa Kemal hasta yatağında Kazım Karabekir'i istediğini söyledi, dedi. Yani Kazım'ı görmek, vedalaşmak, helallik almak için. Kızının ifadesine göre de Kazım Karabekir'le helalleşme isteği saklanmış. Bu da Mustafa Kemal'in ne kadar güzel bir adam olduğunu bir daha gösterdi. Bu sahneyi düşününce ağladım. Çünkü en yakın arkadaşlarıyla kırgın gitti. Kırgınlıkları da çok ciddiydi. Önce bir cumhuriyet tartışması oldu. Rauf Orbaylar, Kazımlar. Nereden çıktı bu cumhuriyet dediler. Biz milli hakimiyet, millet meclisi diyorduk. Gerçekten Mustafa Kemal hiçbir arkadaşına cumhuriyetten bahsetmedi. Annesiyle Adapazarı'na gittiğinde gazetecilerin sorusu üzerine ilk defa cumhuriyeti dile getiriyor. Yıllarca beraber mücadele ettiği arkadaşları bu kavramın ne anlama geldiğini bilmedikleri için sıkı bir tartışma oluyor. Çok sonra İzmir suikastinin arkası karıştırılırken İttihatçılar ve İttihatçılarla temasta olan yakın arkadaşları zan altında kaldı, İstiklal Mahkemesi'ne götürüldü. Biz Mustafa Kemal'i anarken mutlaka Kazım Karabekir'i, Rauf Orbay'ları, Ali Fuat Cebesoy'ları, Refet Bele'leri de anmamız lazım. Belki Kazım Karabekir'ler olmasaydı Kurtuluş Savaşı da Mustafa Kemal de olmayacaktı. Çünkü Mustafa Kemal üniformaları alınıp sivil kaldığında ona ilk selamı veren ve senin emrindeyiz diyen Kazım Karabekir'lerdi. Hepsi çok muhterem insanlardı. Gerçi Mustafa Kemal demokrasiye inandı. Terakkiperveri kurarak tek parti olmayalım, muhalefet olsun, biri söylesin, biri karşı çıksın, demokrasi ve meclis böyle kurulsun düşüncesiyle yola çıktı. Fakat nerede bir muhalif parti kurmaya çalışsa, beklemediği derinliklerde taze cumhuriyetin kaldıramayacağı ağırlıkta çok yoz sesler geldi. Hafif bir ürkme oldu ve kapatıldı. Önce Kazım Karabekirlerle olan tartışması Terakkiperver'de ve Serbest Fırka'da biraz daha ilerledi. Gerçekten bu küslük tarihimizin içinde bir burkulmadır. Hepimizin içinde bir burkulma oldu. Keşke devrimleri Cumhuriyet'in ilk 15 yılını kol kola götürselerdi. Milli mücadeledeki büyük kahramanları kimse ayırt edemez. Sonra devlet bunları mezarlığa aldı. Bugün bir sürü salonumuza, caddemize adları verildi. Çok duygulandım. Atatürk'ü bir kere daha sevdim. Yani Cumhuriyet'in ilk 15 yılında uzaklaştığı ama Kurtuluş Savaşı'nı birlikte verdiği arkadaşlarını ölüm yatağında hatırlıyor. Helalleşmek istiyor. Bugün laik şeriat kavgasına taraf olanlar bu sahneyi iyi okusunlar. Yani bu toprağın, Cumhuriyet'in kökeninde küslük yok. Bunlar kardeş. Bugün laik şeriat dediğimiz şeyler kardeş, öz kardeş. Birlikte bir mücadele verildi. Bunu Mustafa Kemal'in her hareketinden ortaya çıkartıyoruz. Tek parti döneminde Genelkurmay Başkanımız Fevzi Çakmak'tı. Çok muhterem bir insandı. Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak'ı bir yerde anlatırken, Sakarya cephesinde Fevzi gün boyu askerlere kahramanlık coşkusu veriyordu. Yılmıyor, taburdan tabura koşuyor, askerlere kuvvet, enerji, coşku veriyordu. Gün bitiyor, akşam üzeri o derin siperlerin içinde diz çöküyor, önüne Kur'an'ı alıp okuyor. Bu Fevzi var ya, insan değil, evliya, diyordu. Bunu diyen Mustafa Kemal'dir. Fevzi Paşa ondan sonra biraz daha Demokrat Parti'nin önünü açan çalışmalar yaptı. İsmet Paşa ile mücadele eden daha muhafazakar kitlelerin ön lideri gibi oldu. Nitekim Fevzi Çakmak'ın cenazesini devletin elinden Milli Türk Talebe Birliği aldı. İsmet İnönü niçin yas ilan etmedi diye kızdı halk. Fevzi Çakmak'a bu saygısızlık gösterilemez diye tartışmalar uzadı. Orduyla halk Fevzi Çakmak'ın kişiliğinde böyle et tırnak gibiydi. Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak. Mustafa Kemal'in biri sağ, diğeri sol koludur. Bunlar bu toprağın kalbi, her şeyi olmuşlardır. Sayfa 64. Bölüm 6. Ecevit'in keli göründü. Bir gün bizim yazarlardan biri bakmış havada fırtına var. Durmadan şimşek çakıyor. Çok geçmeden de yağmur bastırmış. Sığınacak bir dam altı bile yok çevrede. Nereye kaçacağını düşünürken az ilerideki Beylerbeyi Camii'ne giriyor. Mecburen cemaate takılıyor. Hoca vaaz veriyor. Cehennem zebanileri sizi böyle yiyecek. Izgaralarda şöyle yürüyeceksiniz diye. Yazar da içinden dışarıda cehennem fırtına. İçeride de cehennem fırtına. Biz böyle kaldık diye geçirirken cemaatin ağladığını görüyor. Kendisi ağlamıyor tabii. Cemaatten biri siz niye ağlamıyorsunuz? Hocanın vaazlarını hiç mi dinlemiyorsunuz diye soruyor. Bizim yazar da şöyle bir bakıyor adama ve yanıtlıyor. Vallahi biz başka cemaatteniz. Ecevit çok önemli bir insanımızdı. Onunla soylulukta da yarışamayacağımızı söyleyebilirim. Fakat ben hayatım boyunca hiç Ecevitçi olmadım. Ben gerçekten öyleyim. Ecevit'in soyluluğuna, dürüstlüğüne bir siyasi olarak inandım. Ama arkasından gideceğim insan değildi. Ecevit de Demirel'de 50 yıllık siyasi hatıramıza girdi. Bu ülkenin siyaseti kirlenmişse, bu ülkenin siyaseti bugün kilitlenmişse, bugün insanların ülkede siyaset yapacak şevki kalmamışsa, ağırlıklı olarak vebal Demirel'dedir, biraz da Ecevit'tedir. Türkiye'de siyaset denilince her gün Ecevit, her gün Demirel vardı. Tıpkı hocanın fıkrasında olduğu gibi. Hocayla hanımı haftanın hangi günü beraber olacaklarına karar vermeye çalışıyorlar. Cuma'da karar kılıyorlar. Hoca, hanım ben Cuma'yı unuturum, sen hatırlatırsın diyor. Hanıma atılıyor hemen. Merak etme, Cuma olunca senin sarığı kapıya koyarım. Sen sarığı görünce Cuma olduğunu anlarsın. Hoca bakıyor, sarık kapıda asılı. Anlıyor ki günlerden Cuma. Sonra hoca bakıyor ki sarık iki günde bir kapıda. Hoca yoruluyor haliyle. Ya hanım diyor, eskiden çarşamba vardı, perşembe vardı, artık her gün Cuma. Halk bundan biraz yıldı. Kenan Evrenleri de yanına koyduğunuz zaman benim gençliğim gitti, 50 yıl geçti. Ecevit'le Demirel yan yana gelmediler, konuşmadılar, ikisi de inatçı davrandı. Bu kavga yıllarca aynen sokağa yansıdı. Bu kavgayı bize hazırlayan kimdir? Biraz Demirel, biraz Ecevit'tir. Çoğu Demirel'dir şüphesiz. Biz o günleri unutmadık. Bizim siyasetimizde Tarat Paşa diye biri vardı. Ermeniler vurdu. İttihat ve Terakki'nin lideri. O da Ecevit gibi okumamıştı ama dürüst Talat derlerdi ona. Buna karşılık herkes de bilirdi ki Talat Paşa'nın etrafı çalıyordu. Ecevit üzerine bir ders çıkarmamız lazım. Bu dersi çıkartırken genç çocuklara asla yalan söylemeyelim. Ecevit büyük bir karizmaydı. Ecevit Türkiye'de sosyal demokrasi denen şeyi inşa etti. Sosyal demokrasinin 70'li yıllardaki motoruydu. Ama gidişat ne oldu? Bu ülke banka hortumcularının eline düştü. CHP gibi, DP gibi güçlü siyasetler yok oldu bu ülkede. Bugün bütün sendika kapılarında Mercedesler var örneğin. Bunlar hangi sosyal demokrasiden geldi peki? Ecevit dürüsttü diyerek bütün bunları aklayabilir miyiz? Sosyal demokrasinin umudu yok. Kitlelere bir şey vermiyor. O halde kim yıktı? Kim parçaladı bunu? Bunu bizler yapmadık. Efendi, dürüst, nazik bir insandı Ecevit. Ama siyaseti çok yanlıştı. Ecevit'i ortaya atan Günaydın gazetesidir. 1970'li yıllarda Günaydın bizim ilk boyalı gazetemizdir. Bu gazete bir halk gazetesi oldu. Bu gazetenin ilk büyük vurgunu Ecevit'tir. Çünkü kara olan Ecevit diye ilk manşeti o attı. 1979'da Abdi İpekçi vuruldu, ortalık karıştı. Onu kucaklayan, iktidarlara taşıyan Milliyet gazetesi Ecevit'in keli göründü diye yazdı. Abdi İpekçi'nin çok büyük katkısı oldu Bülent Ecevit'e. Bugün kimse bunu söylemiyor. İpekçi, İsveç ve Norveç'teki sosyalizasyonu, organizasyonu, örgütlü toplum yapısını Ecevit'le çok konuştu. Röportajlarında, yazılarında çok söyledi. Yani ortanın solu diye ortaya çıkan İsmet İnönü, Ecevit'e bir şey öğretti. Örgütlü toplum. Tabii Ecevit'in de altyapısı vardı. Genç bir gazeteciyken Allah'ın verdiği büyük bir şans olarak Çalışma Bakanlığı'na getirildi. İsmet Paşa verdi bu makamı. Çalışma Bakanı nedir? İştir, sendikadır, bu alanları tanımadır. Zaten orada toplu sözleşme ve grevlerle çok cebelleşti ve böyle yasalar çıkardı. Bu birikim Abdi İpekçi'nin de yönlendirmesiyle Türkiye'ye gerçekten de sosyal demokrasiyi getirdi. Bugün sosyal demokratların hizbi ve birleşme kavgaları Türkiye'nin midesini bulandırır hale geldi. Altta kalanların, halkçı dediğimiz insanların iktidarlarının bu kadar pespaye duruma düşmesi ve bu ülkede umut olmaktan çıkmasını hepimiz ciddi ciddi masaya koyalım. Umudumuz Ecevit'ti. Hepinize iş, toprak işleyenin diyerek milyonların oyunu alıp iktidara gelmişti. Şimdi yaşı benim gibi 40-50 olanlar gördüler ki yağ yok, ampul yok, bu büyük umudumuz kara olan ampulsüz bıraktı. Tüpsüz, sigarasız bıraktı. İş adamları buna karşı çıktı. TÜSİAD karşı raporlar hazırladı, medyaya demeçler verdi. Bunun sıkıştırması olarak depolama, stoklama ve kara borsa. Ben sabahlara kadar tüp bekledim. Sobasız, odunsuz, eksi 20 derece evde yattım. Acılarla dolu geçti herkesin hayatı. Ecevit'le Türkiye'de bir sürü kavram moda oldu. 50 yıldır siyasetimizin kullandığı kavramlardı bunlar. Örneğin enkaz edebiyatı. Ben enkaz devraldım dedi Ecevit. Sonra bu laf geldi moda oldu. Kısır döngü diye bir laf vardır. Bu lafın çıktığı yer Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. İki tarafta inatlaştı. Boş oy turlaması yaptı meclis. Aylar geçiyor, Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Sonra gelsin darbe. İşte siyasetin kısır döngüye dönmesi buradan çıktı. Mahallede bir taraf sağcı, bir tarafı solcu yaptınız. Bizi birbirimize kırdırdınız. Bir tane güzel mesaj vermediniz. Birileri bize bunu söylesin. Biz Ecevit hakkında güzel konuşalım. Ama Ecevit hakkında güzel konuşurken Allah'ın huzurunda da güzel konuşalım. Allah var, yanan çocuklar var. 12 Eylül öncesinde 5000'in üzerinde çocuk birbirini öldürdü. Bu toplum bugün bunu unutuyorsa bu toplumla hesabım olmaz. Biz bu toplumu bırakıp gidelim. Bu kör, inkarcı, iğrenç siyasetin içinde Ecevit'in en yakın arkadaşlarının yağ kara borsası yaptığı çıktı ortaya. Ecevit bu ülkenin en şaibeli insanlarıyla, mataracılarla ki sonra Yüce Divan'a gittiler, siyaset yaptı. Aldı onları seçime sokup bakan yaptı. Demirel'i anlatmıyorum çünkü Ecevit'e bir dersek Demirel'i yüzle çarpmak gerek. Kirlilik olarak yani. Şüphesiz Ecevit 1990'lı yıllarda çok ciddi bir muhasebe yapmıştır. 12 Eylül'de o mahkemelerden çıktıktan sonra Tanrı ile hesaplaşmıştır. Sağ, muhafazakarlığı, milli değerleri çok dışladığı, bu kitlelerle çok uzak kaldığı için muhtemelen hayıflanmış, yeni kurduğu demokratik solda bu anlayışı hakim kılmaya çalışmıştır. Yani bir muhasebeden geçmiştir. Annem bayındırlık bakanı olamaz. Türkiye'de hepsinden önce parlamentonun cenazesi kalktı. Ardından birçok partinin. Kaç kere parti kapatıldı, parlamento kilitlendi. Demirel'in de Ecevit'in de dünya görüşleri yoktu. Bunlardan bu toprağın geçmişine ve geleceğine dair bir hikmetli sözünü, felsefi ince bir lafını duymadım. Bin tane insani ve felsefi olay meydana geldi, Ecevit de Demirel de bunları anlayacak bir cümle ortaya koymadı. Kendimizi kandırmayalım. Benim annem de çok iyi bir insandı ama Bayındırlık Bakanlığı'na koysan bir şey yapamazdı. Ama annem hala annemdir. Ben ölene kadar annemdir. Ecevit de bizim için öyleydi. Ailemizden biriydi. Annemizdir, babamızdır. O saygıyı da hak ediyor. Ama benim annem başbakanlıkta yapamazdı. Yapsaydı böyle olurdu. Öyle dandik siyasetlerle, umudumuz kara olanlarla, nutuklarla, ülkeyi kurtardık laflarıyla eğlenilir hale geldi. Kahvede tartışma yapıldığında, gene neyi kurtarıyorsunuz diye bir geyik vardır bizlerde. Bu, Ecevitlerin bu ülkeye getirdiği hayal kırıklığının simgesidir. Vatanı kurtarmak, umudumuz... Şimdi diyelim ki biri parti kuruyor. Umudumuz sen misin diye dalga geçilir. Yarınlar lafıyla dalga geçilir. Barış, kardeşlik lafıyla dalga geçilir. Sendika, işçi lafıyla. Ecevit neyi savunuyorsa bütün bu toplum dalga geçer hale geldi. altta kalanlar, işsizler, sendikasızlar, yoksullar için sigorta, fırsat eşitliği. Bütün siyasetimiz budur. Ama bunları söyledikçe bize gülüyorlar. Çünkü çok önce boşa çıktı, erozyona uğradı bütün bu söylemler. Kısadan ise. Ben üniversite yıllarımda hem okuyordum hem de gece bir gazetede çalışıyordum. Çalıştığım gazete Milliyet'ti. Orada teknik dizgi işleri yapıyordum. Sonra diğer işlere yardım ediyordum. 1980 sonrası Arayış dergisi çıktı. 5-6 sayısında Ecevit'in konuşmalarını ben dizdim. Gençliğimde Ecevit'in konuşmalarını hep ben dizerdim. Güzel de bir hikayem var. Bizde montaj eski filmler ve foto filmlerle yapılırdı. Filmlerde sevmediğin fazlalık olan yerleri kahverengi bordo fırça aptekle kapatırsın. Ecevit'in bütün mitinglerinde yapılan arkadan çekimlerde kocaman bir kel görünüyordu. Gazetedeki bir işimde aptekle Ecevit'in kelini kapatmaktı. Bütün sayfalar gelir ve ben Ecevit'in resimlerindeki keli kapatırdım. Ecevit'in kelini çok kapattım. Bir gün baktım Milliyet gazetesi apteki kaldırdı ve kel göründü diye bir manşet attı. Bu bana bir ders oldu. Eğer siz medyaya güvenerek yola çıkarsanız, onların şişirmeleriyle karizma elde ederseniz, onlar da sizi bir gün apteklemez ve keliniz ortaya çıkar. Hüsnü Aşk'taki yangın. Bir dönem ihtiyatlı sadrazam Rauf Paşa'mız vardı. Rauf Paşa o kadar ihtiyatlı bir adamdı ki namı diğer ihtiyatlı Rauf Paşa oldu. Bir gün Rauf Paşa'ya diyorlar ki, bir insanın mezar taşına ismi kazınmadan üzerine konuşmamalı. Yani onun ihtiyatına hak veren bir cümle ediyor arkadaşı. O da diyor ki, olur mu? Peşinde hısımları var, ailesi var, yandaşları var. En iyisi hiç konuşmamalı. Ebediyen dilimizi tutmalı. İyisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla bu toprağın çok kıymetli, çok büyük bir evladıydı Ecevit. Bizde çok büyük bir isim yaptı. Nasıl her günümüze girdi? Şöyle anlatmaya çalışayım size. 1780'ler, 90'lar. 3. Selim daha yeni geldi, gelecek. Tarihimizin en büyük divan şairlerinden Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk diye bir kitabı vardır. Bu çok değerli bir kitaptır. Bu kitap üzerine hala yazılır. Bizler de Osmanlıcamızı zorlarız, anlamaya çalışırız. Şeyh Galip üzerine kritik yazanlardan bir tanesi de Beşir Ayvazoğlu'dur. Şöyle der Şeyh Galip'in şiirlerine baktığı zaman. Bir ateştir gidiyor. Her mısrasına baktığın zaman bir ateş, bir cehennem. Yürek anlatacak ateş, sokağı anlatacak ateş. Her taraf ateş ve cehennem. Beşir Ayvazoğlu da Şeyh Galip'i çok seviyor. Her mısrasına niçin bu kadar ateş giriyor diye soruyor. Bunu şöyle anlatmaya çalışıyor. Şeyh Galip'in yaşadığı dönemlerde İstanbul 2-3 büyük yangın atlattı. Şeyh Galip her gün İstanbul'un yanışını gördü. Şeyh Galip hiçbir zaman şiirlerinde İstanbul'un yanışını anlatmadı ama İstanbul'un yanışı onu nasıl etkilediyse o artık aşk yangınını da kalp yangınını da bu tasvirlerle süsledi. Ben bir yazarım. Yazdığım yazıların her cümlesinde Ecevit'in, Demirel'in bir imgesi, bir ismi var. Onun bir bozukluğunun ya da onun bir çağrışımının bir izi var. Doğrularıyla, yanlışlarıyla her cümlemize sızmıştır, nüfuz etmiştir. Sevgilimizi anlatırken, Kurtuluş Parkı'nda dolaşırken, bir kafede çay içerken bile bu imgeler bizi etkilemiştir. Aşkımızı, ailemizi, sevgimizi, geleceğimizi yani siyaset dışı alanlarımızı da etkilemiştir. Bu kadar hakim bir siyasi rol oynamıştır. Kenan Evren, Demirel ve Ecevit. Bunlar 3-5 isim. Ben de diyorum ki bunu hak etmiyordum. Bu kadar büyük kurtarıcılar artık lazım değil bize. Bu kadar büyük sloganlara artık ihtiyacımız yok. Artık hepimiz buradan büyük bir ders çıkartalım. Ecevit'in nihayetinde Türkiye'yi teslim ettiği, bizi teslim ettiği Zeki Sezer gibi birisidir. Zeki Sezer'e sağdan bak, soldan bak. Ne diyebiliriz? 50 yılın siyasetinin, Türkiye'nin aydınlık öncü yarınlarının ak güvercinler diye elimize tutuşturduğu bu insan mı? Bu da bunların bir kasaba ruhu taşıdığını gösterdi bize. 1970'lerin Türkiye'si bir kasabaydı. küçük bir karakoldu. Bu karakolun dünyasında büyüdüler. Ancak ülküleri, ütopyaları büyümedi. İlk gençlik yıllarındaki alışverişte bulundukları insanların dünyaları küçüktü. Türkiye darbeler ve küçük siyasetlerle gidiyordu. Türkiye buradan çıkmıştır. Türkiye'de bugün üniversitedeki sıradan bir asistan Demirel'leri, Ecevit'leri aşmıştır. 70 sente muhtaç diye bir kavram var bizim siyasetimizde. Bunu Ecevit'lere, Demirel'lere borçluyuz. Bu kavramı üreten onlar. Kitaplar şunları yazıyor. Dünyadan 5 kuruş para bulamıyoruz. Kimden borç alıyoruz? Arafat'tan. Dünyanın en garip, en yoksul halkından. Filistin'e gönderdiğimiz her Kızılay arabasının tanesi 5 milyon dolar. Arafat'tan birkaç milyon dolar kredi alacak bir pozisyona düştü Türkiye. Onun karşılığı olarak da burada Filistin temsilciliğinin açıldığı gibi laflar edilir. Ya da Almanya'dan borç istiyoruz. Karşılığında çok cüzi, topu topu 2 milyon dolar borç veriyorlar. Bugün herhangi bir yalıda, herhangi bir gazetecimizin sağ cebinden çıkar 2-3 milyon dolar. Almanya bize bunu verirken, bütün teknik malları benden alacaksın şartını koyuyor. Siemens almak gibi mesela. Bizim bütün matbaa teşkilatımız Siemens'le kurulmuştur. 12 Eylül bizi ezdi geçti. Bir dozerin altında kaldık ama Türkiye'nin düştüğü bu durumlar 12 Eylül mantığını haklı kılan siyasetler oldu. Ecevitler, Demireller dünyanın büyük problemlerle ve büyük felaketlerle karşılaştığı, hani Gorbaçovların, Bushların, İran, Saddamların çıktığı dünyada yaşadılar. Bütün bunları iyi anlayamazsak, bunların sloganlarını, parti programlarını, ülkeye neler verdiğini ve içinde sıkıştıkları bu hizipleşmeyle bütün bu umutların nasıl çöktüğünü gençlere iyi anlatamazsak, yarınlarda da kasaba politikacıları üretiriz. Bülent Ecevit üzerine romanlar yazılabilir. Biz öyle tertemiz siyasetçiler istiyoruz. Bir yandan hayat arkadaşıyla onlarca yıl, kedileriyle, kitaplığıyla, çay içerek münzevi bir hayat yaşayan, diğer yandan Anadolu'nun bütün kitleleriyle miting alanlarında konuşan. Birbirine yabancı gibi duran iki şey. İşte romanın konusu budur. Türkiye'de elbisesi fırçalanarak, ütülenerek sokağa çıkan bırakın başbakanı, parlamenter, hatta araştırma görevlisi bile kalmadı. Herkes birinci sınıf moda mağazalarından giyiniyor. Çizgili takım elbiseler, envai çeşit. Ama Ecevit'in üstüne başına baktığınız zaman çocukluğumuzdaki babalarımızın paltoları gibiydi. Ortaokulda bizim giydiğimiz takım elbiseler gibi hala fırçalanıyordu. Ecevit'in o mavi takımlarındaki toz, fırçayla ne kadar alınırsa alınsın, onun üzerinde Anadolu'nun tozu vardı. O elbiselerde bu toprağın tozu vardı. Ecevit insandı. Allah rahmet eylesin. Bölüm 7. Ne olacak bu CHP'nin hali? Trabzon Gazeteciler Cemiyeti bana bir ödül verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Orası benim mahallem. Mahallem olduğu için de Nihat Genç ödülü aldı demediler. Gazeteleri açtım baktım. Kara Nihat ödülü aldı ya da Maçkalı şoför Sabri'nin oğlu ödül aldı diye yazmışlar. Çok güçlü gazeteleri var Trabzon'un. Taka, Güne Bakış, Karadeniz. Televizyonları da öyle. Eskiden o bölgede 3 kişiden biri topçu olurdu. Şimdi 3 kişiden biri gazeteci. Tören vesilesiyle dağlarında taşlarında gezdik. Köylerimize gittik geldik. İhtiyar bir amca beni gördü yolda. Tanıdı televizyondan. Lan Uşak dedi, sen o televizyona çıkan Uşak mısın? Evet dedim. Herkese eşit gibi konuşuyorsun ama değil. Kandırıyorsun milleti dedi. Sonra da ekledi. Sanki CHP'yi biraz kayırıyorsun. Herkese küfürleri rahat rahat ediyorsun, CHP'ye gelince birazcık az ediyorsun. Ben de, bak amca, sana güzel bir fıkra anlatayım dedim. Adamın birinin her hafta camide ayakkabıları çalınıyormuş. Bir çalınıyor, iki çalınıyor. Bir gün dayanamamış, caminin kapısına çıkmış, önüne gelene küfretmeye başlamış. O kasabada ne kadar parti var, hepsine küfredip durmuş. Biri çıkıp, ya kardeşim, sabahtan beri bütün partilere küfrediyorsun, bir tek CHP'ye küfretmiyorsun deyince adam yapıştırmış yanıtını. Ya CHP'lilerin camiye geldikleri mi var ki ayakkabı çalsınlar? CHP'nin son dönemdeki politikalarından oldukça rahatsızım. Bugün yaşanan bütün olayları laiklikle bağdaştırması ve kendi partisini laiklikle özdeşleştirmesini siyasi ahlak açısından doğru bulmuyorum. Bu CHP'ye geçmişte de zarar verdi, bundan sonra da zarar verir. Ha, ben bir sürü partiyi önüme koyarsam CHP'ye daha yakın konuşurum ama bu çok tuhaf. CHP'nin de çok ciddi rahatsızlığı var. CHP'nin rahatsızlığı laiklik diye bir rahatsızlık değil aslında. CHP'nin rahatsızlığı çok uzun yıllardan bu yana iktidara gelemeyişi. Evet, bu çok ciddi bir sorundur. Mesela Amerika'da demokratlar iki sefer gelir, iki sefer muhafazakarlar gelir, İngiltere'de İşçi Partisi bir kere gelir, sonra 15 yıl gelmez. İrlanda'da da Katolik, Protestan. Üç dönem biri gelmez ama öbürü gelir. Dünyada demokrasiler nasıl yürüyor diye konuştuğumuz zaman bakıyoruz ki en güçlü demokrasilerde böyle bir denge var. Bir tanesi üç kere iktidara gelir, öbürü bir defa geliyor veya dönüşümlü alıyorlar hükümeti. Eğer 40 yıl ya da 30 yıl temeli oluşturan iki partiden biri sürekli geliyor, diğeri hiç gelmiyorsa, orada demokrasiyi ve o siyasi yapıyı kökünden tartışmamız lazım. Türkiye'de demokrasi bu yüzden sakat. Büyük partileri oluşturan ana siyasi fikirler ne? Mesela Amerika'da demokratlar göçmenlere daha müsamahakardır. Sağlık politikalarından yanadır, dışarıdan gelmiş insanların hakları, düşünceleri, eğitimleri önemlidir. Muhafazakarlar daha dindardır, daha başka politikalardan yanadır. İngiltere'de de sağ sol gibi oturmaz ama ona yakın durur. Yani fikirler biri sağda, biri solda, biri liberal olarak oluşur. Çok az demokrasilerde etnik yapılar vardır ama onlar da mesela İsviçre veya Belçika örneğinde olduğu gibi koalisyon gibidir. Yani federe bir yapıya yakındır. Hepsi temsil edilir orada. Türkiye'deki ayrımın bir sosyal politikadan değil de laik şeriatçı, inanan inanmayan şeklinde belirlenmesi ve bunun altının da CHP tarafından çizilmesi son derece sakat ve yanlıştır. CHP neden ısrarla laikliğin altını çiziyor? Türkiye'de bir sürü kurum var. Yargıtay, Danıştay, Milli Güvenlik Kurulu. Eğer yetmiyorsa bir çare bulalım hep beraber.